tarihinin izinde.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk Tarihinin İzinde başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Recep Özden, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta 2. Beylikler dönemini konuşacağız, artık yavaş yavaş bitireceğiz. Bu beyliklerden bir tanesi çok önemli, biliyorsunuz. Osmanlı Beyliği Söğüt'te kuruldu ve ondan sonra bir cihan devleti haline geldi. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Sohbetimize başlayacağız birazdan. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, önce kitap armağanımız için ve ardından soruları ve yorumları için dinleyicilerimize ben telefon numaralarımızı söyleyeyim, elektronik posta adresimizi söyleyeyim. Sonra bu hafta hangi kitabı armağan edeceğiz onu sizden rica edelim. Değerli dinleyicilerimiz 463-34-19 ve 463-34-21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Güray hocam, bu hafta hangi kitap?
Bu hafta Türk Tarih Kurumu yayınlarından 19. yüzyıl Osmanlı tarihinin en önemli eserlerinden bir tanesi olan Tarih-i Liva Sultan II. Mahmut zamanına ait bir eser, bir tarih kitabı ve aynı zamanda tabii ki o çağda yaşayan bir Mabeyn-i Humayun baş katibinin yazmış olduğu bir hatıra kitabı hediyemiz olacak dinleyicilerimize. Hayırlı olsun diyorum şimdiden.
Evet değerli dinleyicilerimiz, yapmanız gereken şey basit. Bizi arayacaksınız. Bir dinleyicimize armağan edeceğiz bu güzel kitabı. Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıktı. Az önce Güray hocamızın tanıttığı gibi. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Hem sorularınızı, yorumlarınızı da bekliyoruz. Hocam az önce de söylediğimiz gibi Güray hocam, tarihimizin önemli bir dönemine geldik ama 3 yılın sonuna da yaklaşıyoruz Türk tarihinin izinde arayışlarımızda. Ta İskitlerden, Sakalardan hocam, batıdan doğuya çok geniş bir coğrafya üzerinde büyük katkılarınızla, Türk Tarih Kurumumuzun büyük katkılarıyla, Gazi Üniversitemizin büyük katkılarıyla çok geniş bir tarihsel derinliğe girdik. Ve de şimdi önemli bir noktaya doğru geliyoruz. Anlattığınız, söylediğiniz hocam daha önceki programlarımızda 2. Beylikler döneminde küçük küçük beylikler var. Devletçikler de dediniz, böyle de adlandırılabilir dediniz ama bunlardan bir tanesi önemli ve bu Söğüt'te.
Evet, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu Osmanoğulları Beyliği ile başlar ve Beylikler dönemi Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kösedağ Muharebesi'nden sonra 1243'teki bu yenilgiden sonra İlhanlı Devleti'nin, Moğolların bir kolu olan İlhanlı Devleti'nin Anadolu'ya tahakküm etmesiyle ve beyleri ayrı ayrı kendisine bağlamasıyla ortaya çıkmış olan Anadolu Beylikleri dönemi dediğimiz bir dönem yaşamıştır. İşte bu beylikler döneminde Osmanoğulları dediğimiz bir beyliği de kurulmuş olarak görüyoruz. Tabii bu kuruluşla ilgili, nasıl ortaya çıktığıyla ilgili çok önemli, geniş konular konuşulabilir. Az önce ifade ettiğiniz gibi gerçekten İskitlerden Osmanlı'ya kadar gelinceye kadar Türk tarihinin çok geniş bir coğrafyada, çok geniş bir alan ve dönemi kapsadığını söyleyebiliriz. Orta Asya'dan işte bugünkü Güney Kore, Kore bölgesinden Tanrı Dağları diye ifade ettiğimiz bölgeden, diğer ismiyle Tian Shan Dağları'ndan, Balkanlar'da Adriyatik kıyılarına ve Alplere, yine güneyde de Afrika ortalarına uzanıncaya kadar, Habeşistan'a kadar, kuzeyde Sibirya'ya ve Petersburg, daha sonradan Petersburg olan Baltık Denizi limanlarına, çok geniş bir coğrafi alan, tarihi olaylarla, tarihte kurulmuş olan Türk devletlerinin hatıralarıyla dolmuştur. İşte bu alanlarda
ki biz kısa kısa
yani
geçtik
Hindistan,
hocam. Evet.
Hindistan'ı, Çin'in güneyini ve diğer detaylı bir şekilde coğrafyaları anlatırken 3 yılı bulmuş. Bu beni bir açıdan düşündürdü. Gerçekten 3 yılda bu kadar konuyu hakkıyla ele alabildik mi bu programda? Onun da bir sorumluluğunu taşımaktayız.
Elimizden
şüphesiz
geldiğince hocam, evet.
Öğrencilerimize ve gençlere şunu da ifade edelim, dinleyicilerimize. Türk Tarih Kurumu olarak burslar veriyoruz, destek veriyoruz. Yüksek lisans, doktora bursları veriyoruz. Bu alanlardaki çalışacak öğrencilere. İskitleri, Göktürkleri, Hunları, İslamiyet öncesi ve sonrasındaki Türk tarihinin önemli, bugüne kadar araştırılmamış konularını araştıracak olan doktora sonrası ve doktora öğrencilerine de destek veriyoruz. Lisansta başarılı olmuş öğrencilere de, tarih öğrencilerine de, araştırmacılara da destekler vermeye devam ediyoruz. Böylece Türk tarihinin gençler için de bir destek yolunu açmış bulunuyor Türk Tarih Kurumu. Bundan da bu vesileyle, bu program aracılığıyla haberdar olmalarını isterim. Sadece kitap hediyesinde bulunmuyoruz. Gerçekten tarihi seven, bu ilim, bilim yolunda araştırma becerisine sahip olan gençleri ve öğrencileri bu konuda kurumumuzun imkanlarını takip etmeye de davet ediyorum. Çünkü gerçekten haberleri de olmayabiliyor. Türk Tarih Kurumu yıllardır bu desteği vermektedir. 2011 yılından beri. 2017 yılındayız ve bu artarak devam edecektir. Şu an itibariyle 247 öğrenci araştırma ve destek projesi kapsamında burs almaktadır. Karşılıksız burs almaktadır ve çok iyi, yüksek oranda bir destek ile memnuniyetlerini de ifade eden öğrencilerimiz var. İşlerinden birçoğu doçent oldular, yarım doçent oldular. Akademik çalışmalarını Tarih Kurumu'nun vermiş olduğu Türk tarihi ile ilgili konularda yaptılar ve yayınladılar.
Hocam çok önemli bir hizmet bu.
Bu konuyu da bu vesileyle paylaşmamda yarar olduğunu düşündüm.
Meraklısı olan gelsin, Türk Tarih Kurumumuza başvursun. Devletimizin kaynakları var. Tarihini seven, milletini seven, evet, insanlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza. Hocam şimdi Osmanlı'ya başlarken Oğuzlardan bahsetmemek imkansız. Bir Oğuzname var. Oğuzname'ye de girelim. Çünkü çok büyük imparatorluk demeyelim, çok büyük devletlerimiz var. Timurlu bunlardan bir tanesi, Asya Hun Devleti bunlardan bir tanesi, Avrupa Hun Devleti bunlardan bir tanesi ama özellikle iki tanesi, Selçuklu ve Osmanlı, dünya tarihinde de çok öne çıkan devletler, Müslüman Türk devletleri. Bunlardan bir tanesi Kınık Boyu'ndan ama Osmanlı'ya geldiğimiz zaman Kayı Boyu'na geçiyoruz. Ve şimdi buradan ister istemez Oğuzname nedir ve bu boyların tamga, eski söyleyişle, bugünkü söyleyişle damgaları nelerdir? Hocam böyle bir giriş yapmanızı rica ediyorum. Buyurun Güray Hocam.
Oğuz toplulukları Göktürklerde ve Hunlar dönemine giden çağda, yani miladi olarak ifade edecek olursak 5. 6. yüzyıllardan itibaren varlıkları bilinen topluluklardır Oğuzlar. Oğuz Han kimdir? Oğuz Han'ın soyundan gelen Oğuzlar kaç kola ayrılmışlardır? Nasıl tasnif edilmiştir boyları, beyleri ve ayrılıkları nerelerde, ne zaman gerçekleşmiştir? İşte bu konular üzerine pek çok ana kaynakta bilgiler bulabiliyoruz. En eski kaynaklardan bahsedecek olursak, Türkler, Göktürkler zamanında 9 Oğuz ve 10 Oğuz adıyla bilinen bir kendi işlerinde bir topluluğa da sahip idiler. Yani Oğuzların Orta Asya'da Göktürkler içerisinde Göktürklerin kurucusu bir topluluk olarak, Türk topluluğu olarak anıldığını görmekteyiz. İşte bu Oğuz topluluklarının Göktürklerin sahneden çekilmesiyle birlikte Karahanlılar zamanında Karahanlı Devleti'nin kurucuları olduklarını, daha sonra Selçuklu Devleti'nin kurucuları olduğunu ve Anadolu'daki beyliklerin kuruluşunda büyük bir rol aldıklarını, Karadeniz'in kuzeyinden giden Oğuz topluluklarının da kendilerinden önce gitmekte olan toplulukları baskıladıklarını, yani peçenekler ve kumanlar ile Oğuzların birbirine karışmak suretiyle Karadeniz'in kuzeyinde ve Balkanlar'da bir Oğuz devleti ortaya çıktığını, Dobruca Oğuz Devleti'nin Bulgaristan'ın kuzeyinde, bugünkü Romanya sınırlarıyla Bulgaristan arasında paylaşılmış olan bölgede, Deli Orman ve Dobruca bölgesinde 13. yüzyılda bir Oğuz Devleti'nin ortaya çıktığını da görüyoruz. Tabii bu çok uzun zamanlar içinde ortaya çıkmış olan göçler ve gelişmeler tarihi olaylarla ilgili bir sonuçtur. Orta Asya'da 6. 7. yüzyılda Göktürklerin hakim olduğu sahada yaşayan Oğuzlar, bir taraftan Karadeniz kuzeyinden 10. yüzyılda Karadeniz kuzeyinden, bir taraftan da 11. yüzyılın başlarından itibaren Selçuklular aracılığıyla Anadolu'nun doğusundan Anadolu işlerine ve Bizans üzerine doğru akın etmeye başladılar. Bu süreç, yani Karadeniz'in kuzeyinden ve güneyinden giden Oğuzlar olarak fotoğrafa bir harita üzerinden baktığımızda bir yay görüntüsü vermektedir. Böylece Karadeniz'in kuzeyinden giden Oğuzlarla Anadolu üzerinden gelen Oğuz toplulukları Bizans'ın içerisinde karşılaşmışlardır. Yani Bizans hudutları içerisine girerek birbirleriyle de karşılaştılar yer yer. Bu karşılaşma uzun yıllar aldı ve birbirlerini de tanıma fırsatını elde ettiler. Böylece Balkanlara Osmanlı Devleti ilerlerken aslında Balkanlarda hazır bir Karadeniz kuzeyinden gelen Orta Asyalı Türk göç topluluğunun bulunduğunu fark ettiler ve gördüler. Böylece Osmanlı Devleti'nin Bizans'ın başkenti olan o zaman için Konstantiniyye'yi fethetmeden önce Balkanlarda yayılmasının anlamını biraz da bu çerçevede görmek gerekiyor. Yani Osmanlı Devleti Bizans'ı fethetmeden önce Balkanlarda Bulgaristan dediğimiz sahada, mesela Sofya'ya kadar olan bölgeyi, Niş ve Kosova bölgesini fethetme ve alma seferlerini yapmıştır. Edirne'yi başkent yapmıştır.
Hocam ondan öncesinde yani, az önce söylediğiniz...
Böylece Osmanlı Devleti aslında birdenbire Edirne'ye geçmiştir Bursa'dan sonra. Bursa'nın başkentliğinden daha çok Edirne'nin başkentliği vardır.
Çünkü... Ama hocam onun da çok öncesi var. Ondan önce İskitler var, Avarlar var, söylediğiniz gibi Bulgarlar var. Zaten evet. O 375 senesinde ta o tarihlerde bir Avrupa'ya bir Türk akını var.
O önceki göçler, evet. Biz onları da ifade ettik.
Programlarımızda söylediğiniz hocam.
Anlattık. Böylece İskitler çağında, hatta daha önceki dönemlerde Etrüsklerin göç etmesi olayı, bozkırlı kavim olduğunu biliyoruz Etrüsk topluluğunun.
Yine hocam Türk tarihinin
izinde... Adlı bir göçebe kavimden bahsediyoruz yani Etrüsklerden bahsederken.
Türk tarihinin izinde olduğumuz için şimdi Oğuzname'ye elbette geçeceğiz ama şu Etrüskler konusunda son dönemlerde hiç yayın var mı, gelişme var mı? Siz bahsettiğiniz programlarımızda evet. Ama...
Etrüsklerle ilgili son yapılan araştırmalar, arkeolojik çalışma buluntularıyla birlikte sosyal tarih araştırmaları da İtalya'da, İtalya Yarımadası'nda ilk defa göçebe topluluk olarak, adlı göçebe topluluk olarak hükmeden ve etkili olan bu topluluğun nereden geldiği konusunu araştıran tarihçilerimiz Balkanlardan ve Kuzey Avrupa'dan ve Doğu'dan geldiğini genel olarak ortak bir bilgi şeklinde paylaşmaktadırlar. O halde Karadeniz'in kuzeyinden geldiğini anlıyoruz. Karadeniz'in kuzeyinden ve daha doğusundan geldiğini de burada çeşitli karinelerle, delillerle değerlendirmek mümkün görünüyor. Çünkü filolojik dediğimiz çalışmalar, yani dil bilimsel açıdan Etrüsklerin kullandığı dil ile ilgili yapılan çalışmalar, onların İskitlerle ve sonraki Türklerle olan irtibatlarına dair bazı izleri, iddiaları gündeme taşımıştır. Latin dilinin içerisindeki kavramlara baktığımızda, Latince içerisinde de Türkçe ile ortak olan kelimeler vardır. Yani Türk diliyle ilgili akrabalıkların, demeyelim de medeniyet unsurlarının bazılarının Latin dillerinde de olduğunu görüyoruz. Bu dil ile ilgili ortak özellikler çok eskiden geçmiş olmalıdır. Aksi takdirde yani modern sözcükler değil bunlar. Medeniyetlerin hepsinde görülen bazı kavramların aynı şekilde ifade edilmesi dikkat çeker. Ondan dolayı
yani bir çalışmalar devam ediyor hocam.
Benzerliklerin olduğunu söyleyebiliriz. Etrüsklerin siyasi sosyal hayatları Türklerin bozkırlı olan Orta Asya'daki hayatlarına ve devlet yapılarına uymaktaydı. Atlı kültür dediğimiz Türk hayatına, Türk devlet ve toplum hayatına çok yakın bir tanımlamayla anılıyorlar bütün kaynaklarda Etrüskler. Ve Roma Devleti'nin askeri lejyon sınıfını oluşturan güç Etrüskler olmuştur. Etrüsk kralları idare ettiler uzun süre Roma'yı. Yani Etrüskler Roma'da bir hanedandır aynı zamanda.
Hocam,
şehir henüz... devleti zamanından bahsediyorum.
Evet hocam, henüz yayınlamadınız ama bende bir makaleniz var. Ben ondan da bahsetmek istiyorum. Etrüsk kelimesini tahlil ediyorsunuz siz o makalenizde. Oradaki yapım eklerini vurguluyorsunuz. Ondan sonra Traklara geçiyorsunuz. Bu yöndeki çalışmalarınız da var. Bunu da hafifçe şöyle hocam, daha sonra yayınlayacağız ortak çalışmamızla birlikte ama bir kısaca bahseder misiniz hocam bundan?
Tabii bu Türk kelimesi ile ilgili Batı dillerinde ve Doğu'daki tarih kaynaklarında ses benzerlikleri var. Birden fazla harfin ve sesin benzemesi olayı bir rastlantı
olmaz. Hocam dinleyicilerimiz şanslı, henüz siz bunu yayınlamadınız. Evet, şimdi sizden duyuyorlar ilk ağızdan.
Traklar ile ilgili de bu iddialar bulunuyor. Yani Trakya kelimesinde Türk sözcüğüyle alakalı bir türetme biçiminin olup olmadığı dil bilimi açısından incelendiğinde. Yine Etrüsk kelimesinin başındaki E sesi sonradan eklenebilir birçok dilde. Özellikle Latin dillerinde ve Sami dillerinde baştan ve sondan sözcük harfler eklemek suretiyle çoğul yapılabilmektedir. E'yi düşürürseniz Türk oluyor Etrüsk kelimesindeki. İşte o sondaki takılarda harflerden de birinin düşmesi literatürel olarak baktığımızda dil bilimi açısından mümkün görünüyor. Böylece evet, sözcükler arasında benzerliklerin olduğunu, yine
az önce Batılı
göçebe kültürün üzengi dediğimiz çeşitli araç gereçlerin üretimiyle ilgili demir ve demirin savaş araç gereçleri olarak üretiminde kullanılması, demirin sıklıkla kullanılması İskitlere ait bir uygulama. Ama atla birlikte, zırhlı atlı birliklerin oluşturularak atın demirle ve süvari şeklinde, lejyon diyoruz biz buna, giydirilerek düzenli bir ordu şeklinde kullanılması olayı Etrüsklerde görülüyor. Etrüsk kralları Tarkanuetes ismini alıyorlar mesela. Bu da çok dikkat çekici bir
şey. Tarkan bir sıfat hocam, evet.
Etrüsk kralları içerisinde bu tür isimler de var. Yani Türkçe isimlere benzer isimler görüyoruz. Etrüsk kralları bunlar, hanedan. Tabii Türklerde ve diğer kavimlerde asalet konusu ortak bir meseledir. Yani asalete önem verirdi eski Türkler. Bu Araplarda da, Çinlilerde de, Romalılarda da önemlidir. Yani öyle dünyada ortak olan bazı şeyler var. Sosyal tarih konuları vardır. Bizim hani bir konumuzda hanedan akrabalıkları olduğu için,
evet,
ailelerin ve toplumların asalet konusunda titiz davrandıklarını anlıyoruz, görüyoruz. Günümüzde de aslında bu dikkat edilen bir konudur ama önce çok öncelenen bir sosyal tarih meselesi değildir. Aslında
hocam, evet,
ciddi bir şekilde üzerinde çalışıp değerlendirmek, dikkate almak gerekiyor. Tarihi çok etkileyen konular arasında bulunuyor çünkü.
İyi hocam, programlarımızda tabii siz vurguluyorsunuz. Şu anda Avrupa'da pek çok devlet aslında meşrutiyetle idare ediliyor ve onların da kralları, bilmem hanedanları duruyor. Onların hepsinin birbiriyle akraba olduğunu, hatta Atilla'dan da onlarda bir kan olduğunu burada programlarımızda siz vurguladınız. Bu konuyu da çalışıyorsunuz. Neslihan'dan her zamanki uyarımız geldi hocam. Nefeslenelim, ardından devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Türk tarihinin izindeyiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla. Hocam, bugün kitap armağanımızı kazanan dinleyicimiz Almanya'dan, Nürnberg'den Zeynep Derebaşı. Güle güle okusun Türk Tarih Kurumu'ndan çıkmış bu özel kitabı. Hocam, tarihi liva ne demek kitabın tam adı?
Liva sözcüğü Osmanlı dilinde, Osmanlı Türkçesinde sancak demektir. Tarihi liva. Eserin ismi bir tarih kitabı ve hatıra kitabı aynı zamanda. Sultan II. Mahmut Han'ın İstanbul'daki hayatının belli bölümünü, saray bölümünü özellikle anlatan, saray ve kışla arasında, devlet kurumları arasındaki ziyaretlerini konu alan çok dar bir çerçevedeki hatırat kitabı olmakla birlikte bu tarz hatıratlar çok nadirdir. Ondan dolayı çok değerli protokol bilgilerini, Osmanlı Devlet Teşkilatı'nı konu aldığı için bir devlet teşkilatı hatırat kitabı diyebiliriz. Hayırlı olsun diyorum.
Zeynep Derebaşı.
Dinleyicimiz hocam. Zeynep Hanım'a.
Güle güle okusun. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi biz Oğuzname'ye geçeceğiz. Osmanlı'nın kuruluşuna geçeceğiz. Az önce Güray hocamız öncesinde Avrupa'daki Türk varlığını kısaca olsa program süremizin yettiğince özetledi. Şimdi Oğuzname'ye gelelim. Kayboyuna gelelim hocam.
Oğuzların 11. yüzyılda çok önemli bir konu olarak, Türk tarihi açısından da önemli olan Divan-ı Lugat-ı Türk adını verdiğimiz kitapta isimleri geçmektedir. Yine Divan-ı Lugat-ı Türk'te Oğuzların nerelerde yaşadıklarına dair bilgileri de buluyoruz. Yine Kutadgu Birlik'te de onlara dair örf, adetler, gelenekler görülmektedir. Divan-ı Lugat-ı Türk'ün yanı sıra Oğuzname'de, Reşidüddin'in Oğuznamesinde, yine Yazıcızade Ali'nin 15. yüzyılda Sultan II. Murat Han zamanında yazılmış olan Selçukname adı verilen, diğer ismiyle Oğuzname adlı eserinde Oğuzların kaç boydan olduğunu, oluştuğunu biliyoruz. Ve detaylı bir şekilde de Oğuz boylarının adlarının nasıl verildiği, nasıl ortaya çıktığı, damgaları yani bayrakları, sancakları orada resmedilmiştir. Ve bu çerçevede 24 Oğuz boyunun olduğunu biliyoruz. Tabii bazı farklar da var bu damgalar içerisinde. Divan-ı Lügat-ı Türk 11. yüzyılda yazılmıştır. Selçukname, Yazıcızade'nin Selçukname'si ise bundan 300 yıl sonra 15. yüzyılın başlarında kaleme alınmıştır. Bundan dolayı da 300 yıllık bir dönem sonra yazılması bazı işaretlerde, damgalarda değişmeler olduğunu gösteriyor. 22 veya 24 Oğuz boyu olduğu konusunda tarihçilerimiz ittifak halinde bu kaynaklara dayanmaktadır çoğunlukla. Ancak diğer kaynaklardaki bilgilerle de birleştirince kesin olarak en az 24 Oğuz boyunun olduğunu anlıyoruz. Oğuz topluluklarının Anadolu'ya gelişi daha çok Moğol istilasıyla beraber bir hız kazanmıştır. Özellikle Moğolların Orta Asya'da Cengiz Han zamanında başlayan istilaları, Selçuklu ülkesindeki göçebe Oğuz topluluklarının birdenbire kendileri için de uygun bir yer olan, sığınak olarak gördükleri Selçuklu Devleti'nin bir kolu olan Anadolu Selçuklu ülkesini bir sığınak üssü olarak gördüler ve hızlı bir göç dalgası başladı. Orta Asya'da İran bölgesindeki Selçuklu istilası Harizmşahlar Devleti'ni yıktı. Büyük Selçuklu Devleti'nin devamı niteliğindeki devletler büyük bir yıkıntıyla, tahribatla karşılaştılar. Ve bu çerçevede Harizmşah Devleti'nin yıkılışı hikayesi Anadolu'ya kadar uzadı. Bildiğimiz gibi 1231 yılında Celaleddin Harizmşah Moğol ordusuyla bu bölgede savaşmak zorunda kaldı, Güneydoğu Anadolu'da.
Hocam onları anlatırken...
Yassı-Çemen Savaşı.
Evet, hocam onları anlatırken, Celaleddin Harizmşah'ı anlatırken çok güzel bir anekdot paylaşmıştınız bizlerle birlikte. Kurmay heyeti diyor ya, niye savaşıyoruz biz bunlarla, yenemeyiz?
Evet, Celaleddin Harizmşah Türk tarihinde de çok önemli, büyük bir devlet adamı ve önemli bir asker, komutan, örnek bir insandır bu yönleriyle. Kendi ülkesini, devletini, milletini kurtarmak için hayatını ortaya koymuştur ve vermiştir hayatını. Yenileceğini bile bile savaşa giden bir cengaverdir, bir lider kişiliğe sahiptir. Yassı-Çemen Savaşı'ndan önce yanındaki yakınları, beyleri ona derler ki, Efendim, niçin savaşa kalkışıyorsunuz? Yenileceğinizi bilmiyor musunuz? Yenilirsiniz. Bakın, bizim gücümüz zayıf. O da der ki, ben inandığım yolda mücadele etmekten sorumluyum. Zafer işi ise Allah'a aittir.
Hocam, o yanda Celaleddin Erzemşah bunu söylüyor. Evet. İkinci Gıyasettin ne yapıyor?
İkinci Gıyasettin Keyüsrev ise karargahı bırakarak önce Kayseri'ye, daha önce başka yerlere de sığınıyor. Konya'ya ve hatta daha batıya doğru kaçıyor. Böylece aslında başkenti de elinde tutamayan bir ikinci Gıyasettin Keyüsrev örneği var. Tabii korkak liderlik olmaz. Liderin özelliklerini Kutadgu Bilig'de biz Yusuf Has Hacib'in bilgece tarif ettiğini görüyoruz. Lider kimdir? Hükümdar kimdir sorusuna cevap veriyor. O aynı zamanda milletini koruma ve kollamaktan sorumlu olan cesur, bilge bir insandır. Cesur olmalıdır, bilge olmalıdır. Yani öncelikle bu ikisini hemen taşıması gerektiğini vurguluyor. Ve ülkesini ayakta tutabilmek için, milletini de itaatte tutabilmek için, güvenliğini sağlamak için mücadele etmelidir. Bu yolda yani ordu bulundurmalıdır, ordunun başında olmalıdır. Bunun için cengaver olması lazım, bilge davranması lazım. Aynı zamanda da adil olması lazım. Bütün bunları sağladıktan sonra işte aranan hükümdar budur diyor. Yani adaleti de sağlıyor, cengaver ve bilge.
Hocam,
devlet için üç sacaya oluyor.
Hocam
adeta.
Ama bunu zaten Hacib'in bu yazdığını ondan yüzyıllar önce yazıtlarda da görüyoruz. Bilge Kağan'da, Költigin'de ve Tonyukluk yazıtlarında da görüyoruz. Orada da diyor.
Yani alplik, bilgelik, evet, könülük hocam, bunu dediğimiz diyor, evet. Özellikleri sıralıyor. Kutadgu Bilig de biraz daha sonra yazılmış diyebiliriz. Yani evet. 200 yıl sonra, yaklaşık 250 yılı da geçen bir dönem var arada ama sonuçta Oğuzların kurmuş olduğu bir Selçuklu Devleti'nden bahsediyoruz. Oğuzların kınık boyu Selçuklu Devleti'ni kurmuştur. Ve diğer topluluklar, diğer boylar kınıkların emri altına girmiştir. Anadolu'daki beyliklerin ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda da kınık boyunun katkıları olmuştur. Ama tabii ki diğer boyların da Anadolu'da ayrı ayrı şehirlerin fethinde rol aldıklarını biliyoruz. Bunlar arasında Kayı boyu da bulunmaktadır. Salur boyu, Çepni boyu, Yüreğir, Karaevli, Alkaevli boyları, Bayat boyu, bunlar Anadolu'ya en eski gelen boylar arasında bulunuyordu. Yani Selçukluların fetih politikasına destek veren, bu çerçevede Anadolu'ya yönlendirilen Oğuz topluluklarının boylarından bahsediyoruz. Böylece biz Suriye bölgesinde, bugünkü Suriye dediğimiz coğrafya o zaman için Diyar-ı Şam'dır. Yine Diyar-ı Rum, o zamanki ismiyle Anadolu. Diyar-ı Rum'un Türkiye'ye çevrilmesi Türkiye Selçuklu çağındadır. Anadolu dediğimiz coğrafya o zaman için Anadolu kelimesi kullanılmıyordu. Onu da belirtelim. Anadolu neresi için kullanılıyordu? Bizans'ın bir eyaleti için kullanılıyordu. O eyalet Anadolu'nun batı bölgesiydi. Yani bugünkü İşte Batı Anadolu dediğimiz dar bir bölge Anadolu temasını oluşturuyordu. Bizans devleti buraları da elinde tutamadığı için Anatolikon teması tamamen Selçuklu çağında yoktur. Yani ortadan kalkmıştır. Anadolu diye bir kelime de kalmamıştır. O zaman Türkiye Selçuklu devletidir bu devletin ismi. Türkiye Selçukluları dönemi yaşandı. Yaklaşık olarak 1075'te İznik'in fethinden sonra başkent edilmesinden itibaren başlayan Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu 200 yıla yakın bir ömür devam etmiştir. Yani 1243'ten sonraya da gittiği için en az 200 yıl devam eden bir Türkiye Selçuklu Devleti merkezi gücünden bahsedebiliriz. Büyük Sultanlık olarak da Alaaddin Keykubat dönemini gösterebiliriz. Gerçekten de bazı tarihçilerimiz devletlerin altın çağı olmaz, yani altını gümüşü olmaz diye yorumlar yapıyorlar ama biz bilimsel anlamda bir tasnif yaparak hareket edersek, evet, gerçekten devletlerin ve toplumların yaşayışını, yükselişini ya da çöküşünü altın, gümüş ya da bakır gibi bir takım madenlerle ifade etmek çok doğru olmayabilir. Neden elmas çağı değildir de altın çağıdır diye soranlar da olabilir.
Hocam tarih öncesi devirlerden esinleniyor olmasınlar.
Şimdi bu yükseliş ve zenginliği gösterir. Devletlerin gücünün ekonomileriyle ve aynı zamanda ekonomiye dayalı olarak refah düzeyiyle, toplumun refah düzeyiyle çok alakası vardır. Askeri üstünlüklerini de bu şekilde elde etmiş olurlar. Yani ekonominiz varsa teknolojiniz de olur, askeri gücünüz de olur. Ve bu çerçevede potansiyeliniz, nüfus potansiyeliniz de varsa zaten askerlik veya teknoloji konusunda da bir zorluk çekmezsiniz. Üretim konusunda da bir sıkıntı çekmezsiniz. Bütün bunlar birbirleriyle çok irtibatlı konulardır.
Hocam şimdi buradan yavaş yavaş Osmanlı Beyliği'nin daha önceki, bir haftaki önceki programda giriş yapmıştık. Çevresindeki beylikleriyle ilişkileri ve genişleme ve kuruluş sürecine girelim istiyorum. Biz burada bir beylik kurduk, tamam böyle yaşayalım gidelim demiyorlar.
Evet.
Bir amaçları var.
Tabii.
Bir strateji oluşturmuşlar. Kendilerinden önce gelen büyük Türk devletlerindeki stratejinin aynısı galiba Hüdrey Hocam. Buyurunuz.
Tabii bir fetih politikasından bahsedebiliriz. Selçuklu Devleti'nin, Büyük Selçuklu Devleti zamanında başlayan, Çağrı ve Tuğrul Bey zamanından itibaren artık temel bir rayına oturan Büyük Selçuklu Devleti fetih politikalarından bahsedebiliriz. Doğuda ve batıdaki bu fetih siyaseti bazen tarihçilerimiz tarafından başka şekilde de adlandırılıyor. Yani göç, zorunlu göç gibi ifade edenler var ama bir sığınma göçü değil bu. Herhangi bir göç ifadesi bunu karşılamaz. Evet, bir fetih politikasını ifade ederken askeri olaylardan, siyasi bir takım öncü olaylardan, ardından da göçlerden bahsedebiliriz. Yani toplumun o açılma ve askeri zaferler neticesinde Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'da görevlendirmeler yapıldığına dair kaynaklarımızdaki bilgiler kesin bir şekilde bize bunu söylememize imkan veriyor. Yani Sultan Alparslan Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'da beylerini görevlendirmiş, çeşitli bölgelerin fethi görevini vermiştir. Bu kesin olarak ifade edebileceğimiz bir durumdur. İşte bu beyler arasında Artuk Bey de bulunuyordu. Artuklu Devleti'nin Kayıboyun'dan geldiğini geçen programımızda ifade etmiştik. İşte bu Kayıboyun'un öncü beyleri Anadolu'nun güneydoğusunda, Doğu Anadolu'da Erzincan ve çevresinde, daha sonra Orta Anadolu'da Ankara ve çevresinde Karacadağ civarında ve Sultan Alaaddin Keykubat zamanına gelindiğinde ise Büyük Alaaddin bunları daha da batıya yerleştirdi. Türkiye Selçuklu Devleti'nde iki iskan politikası uygulanmıştır. Birincisi büyük iskan politikası anlamında söylüyorum. Yani toplumun nüfusunu dengeli bir şekilde Anadolu'ya yayacak iskan politikası. Göç ederek gelen Oğuzları, Türkleri Anadolu'da neresi uygunsa oraya yerleştirme politikası diyoruz biz buna. Sultan Alaaddin Keykubat, daha öncesinde de Mirjakefalon zaferinden sonra Sultan II. Kılıç Arslan Anadolu'nun batı bölgesine doğudan gelen yeni Oğuz boylarını ve beylerini İkta bölgesi olarak verdi. İkta bölgesi ne demektir? Belli bir bölgenin fethedilmesi karşılığında o bölgedeki toprakları ilgili beye vermek demektir. Yani orayı fetheden veya oranın fethinde görev alan beylerin isteği doğrultusunda orayı Oğuzlardan bir topluluğa vermek anlamına geliyor. İşte bu beyler arasında biz Ertuğrul Gazi'yi de görüyoruz. Osmanlı Beyliği'nin ortaya çıkışında Ertuğrul Gazi'nin bir şekilde Sultan Alaaddin Keykubat ile olan münasebeti, ikinci ve üçüncü Alaaddin Keykubat, tabii ki burada özellikle üçüncü Alaaddin Keykubat ile olan ilişkileri önem taşıyor. Yine Kılıç Arslan'la olan irtibatı da önem taşıyor. Ertuğrul Gazi beyliği nerede, nasıl kurmuştur? Bu konuda artık kesin bir şekilde Ertuğrul Gazi zamanında Söğüt ve çevresinin merkez bir uç karakol olarak kullanıldığını bilmekteyiz. Bugünkü kabri Söğüt'tedir Ertuğrul Gazi'nin. Ertuğrul Gazi'nin doğduğu yer, yaşadığı yer ve daha önce geldiği yer, göç ederek geldiği yerle ilgili ise kaynaklarımızdaki bilgilere baktığımızda o babası Süleyman Şah'la beraber, ki diğer ismi Süleyman Şah'ın kaynaklarda Gündüz Alp olarak geçer. İkili isim kullanma geleneği vardır bu dönemde Türklerde. Bir ismi İslamiyet'ten gelen bir isimdir. Yani Mehmet'tir. Mesela Sultan Tuğrul'un bir ismi Mehmet'tir. Türkçe ismi de Tuğrul'dur. Tuğrul Mehmet Bey diye geçer kaynaklarda. Veya bazen sadece Tuğrul yazılır. Bazen de Sultan Mehmet denir. Çağrı Bey'in bir diğer ismi Davut'tur. Kulan Arslan'ın diğer ismi Davut'tur. Mesela Kulan Arslan da Kılıç Arslan'ın kardeşidir. Böylece Türkiye Selçukluları çağında biz ikili isim kullanma geleneğinin 13. yüzyılda da devam ettiğini görmekteyiz. Evet. Ertuğrul Gazi işte babası Süleyman Şah'la birlikte Suriye bölgesine göç ederken babasının vefatı üzerine kafilenin kayı boyunun başına geçmiş bir lider idi.
Diyelim hocam burada evet. Ve haftaya devam edelim. Ertuğrul Gazi dönemi, Osman Gazi dönemi, Orhan Gazi dönemi şeklinde devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Ayrıca haftaya Edebalı'dan da bahsedelim hocam. Şeyh Edebalı'dan da bahsedelim. Danişmentname'den, Sarı Saltık'tan, Saltukname'den. Bütün bunları önümüzdeki hafta konuşacağız değerli dinleyicilerimiz. Yazık ki süremiz bitti. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Türk tarihinin izinde.